Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu haftaya damgasını, hafta başına diyelim, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile fotoğrafı vurdu. 9 yıllık süren bir düşmanlık ve Katar'da Dünya Kupası'nın açılış maçında tekrar barış havası yansıtıldı. Fotoğrafla sınırlı kalmamış, görüşmeler de olmuş. Ve bunun üzerinden bu haftanın ilk yayınında sizlere soruyoruz. Ne diyorsunuz Erdoğan'ın o dönüşleri hakkında? Bunlar ona zarar veriyor mu? Yoksa aksi bir etki mi yaratıyor? Bu olay ilk olay değil, anlaşılan son olay da olmayacak. Ve herkes şimdi merakla Beşar Esad'la ne zaman birlikte fotoğraf vereceğini bekliyor. Seçime kadar olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sıradaki en büyük ismin o olduğu ortada. Daha önce Muhammed bin Salman yakın dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prensi oldu. Onun bir öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Daha çok örnek var. Erdoğan'ın söylediklerinden çizgi değiştirmesine zamanla çizgi değiştirmesine çok örnek var ve bunları da çok normalmiş gibi yapıyor. Bunlar ne derece doğru, ne derece yanlış? Erdoğan'a nasıl etkide bulunuyor? Bunları size soralım. Medyaskop'un ve benim YouTube sayfamızda chat bölümlerinde yazabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Burada bu olay, o dönüşleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Herhangi bir anlam ifade ediyor mu? Daha yayın başlamadan Osman Sabri Özoğlu bir soru yorum vermiş, yazmış. Bana çatıyor. Diyor ki siz Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesini hakkında söylediklerini ilkesizlik değil de İyi Parti'ye siyaset dersi olarak yorumladınız. O bakış açısıyla bunu niye eleştiriyorsunuz? Bu da uluslararası siyaset dersidir. Şimdi bu her şeyi birbiriyle eşitleme olayı çok doğru değil. Öyle diyorsunuz ama şu da var falan, ama bu haliyle de bakıldığı zaman iki farklı olaydan bahsediyoruz. Birisi Türkiye'de mecliste grubu bulunan bir partiyle anayasa görüşmesi yapılması, sonuçta bu son derece normal, doğal bir şey. Ve bu görüşmenin ardından muhalefetin kalkıp iktidar partisini ilkesizlikle suçlaması yadırgatıcı. Bunları da söylediğimi hatırlıyorum. Normal olanı normal olarak söyleyip biz de HDP ile görüşüyoruz, o zaman bize de laf söylemeyin demeleri gerekirdi. Tersine Erdoğan'ı tutarsızlıkla eleştirerek bir şey yapmaya çalıştılar ve Bahçeli de dedi ki bu son derece olağan, benim HDP hakkındaki görüşlerimi de biliyorsunuz dedi ve o anlamıyla da Akşener'i bence açığa düşürdü, ona bir ders verdi. Buradaki olay öyle değil. Buradaki olay 9 yıldır süren Türkiye'nin Mısır gibi bölgenin en önemli, Arap dünyasının en önemli ülkesiyle ilişkilerini en alt düzeye, belki de sıfıra indirdi Erdoğan ve bunu esas olarak da iç siyasette kullandı. O Rabia fotoğraflarını hatırlayın, her vesileyle bunu kullandı. Yanlış olan buydu. Şimdi belki doğru oluyor. Yanlıştan dönüldüğü için Erdoğan'ı tebrik etmek diyebilir birileri. Bu da çok mantıklı değil. Şöyle bir husus var burada. Erdoğan zamanında Türkiye'nin çıkarlarını riske atarak Mısır'la ipleri koparmıştı. Türkiye'nin Mısır gibi bir ülkeyle ilişkilerinin olmaması çok acayip bir şeydi. Olmadı. Bunun ötesinde, ilişkilerini kopartmanın ötesinde Mısır'daki darbeci yönetimin düşman belli ettiği gruplara Türkiye'de yerleşmesine de imkan sağladı. Yani olaya taraf da oldu Türkiye. Daha sonra Doğu Akdeniz'de yaşananlarla birlikte Libya olayı vesaire, bütün bunlardan sonra Mısır'ı artık daha fazla yok sayamayacağını, bunun kendi iktidarını da tehlikeye atacağını düşündü ve Erdoğan geri adım atmak zorunda kaldı. Bakın buradaki temel husus şu. Ne Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ne Veliaht Prens Erdoğan'a karşı herhangi bir konuda geri adım atmış değiller. Aynen eskiden ne diyorlarsa aynısını söylemeye devam ediyorlar. Burada sözlerinden vazgeçen Erdoğan var. Şimdi Erdoğan'ın açıklamasına bakalım. Uçakta gazetecilere diyor ki bir süreç başlayabilir demiştik. Çok normal bir şeyden bahseder gibi. Yani 9 sene boyunca her vesileyle şeytanlaştırdığı birisinden değil de sanki 2 gündür görmediği birisinden bahseder gibi bahsediyor. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum. Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın, bunların sinyalini verdik. İnşallah diye devam ediyor. Akdeniz vesaire diye sürüyor. Burada Mısır'da Sisi yönetiminin kendi halkına karşı uygulamalarında geri adım attığı, darbeci çizgisinden uzaklaştığı yolda herhangi bir referans yok. Burada geri adım atan kişinin Erdoğan olduğunu görüyoruz. Ve 9 yıl boyunca da bu olayın iç siyasette ekmeğini bayağı bir yemiş olmasından bahsediyoruz. Sorun bu. Yani bir HDP meselesiyle benzetmenin çok bir anlamı yok. Muharrem Palaz diyor ki Müslüman Kardeşler Hareketi'ne destek rafa mı kalktı, Rabia'ya ne oldu? Müslüman Kardeşler'e desteğin azaldığı yolunda çok sayıda haber çıkıyor. Bir takım kısıtlamalar getirildiği, bazılarının sınır dışı edildiği, özellikle medyada, sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda bazı kırmızı çizgiler çizilmeye başlandığı, uymayanların da bir şekilde cezalandırıldığı söyleniyor. Müslüman Kardeşleri tam anlamıyla rafa kaldırmak olmaz ama zaten şöyle de bir husus var. Mısır'ın içerisinde Müslüman Kardeşlerin her an iktidarı tekrar ele alabilirmiş gibi bir durum da kalktı. Erdoğan'ın belki de Sisi konusundaki geri adımın en önemli nedeni bu. Sisi şu anda Müslüman Kardeşler tarafından tehdit altında değil. Müslüman Kardeşlerin bir geleceği yok. Geleceğin olmamasının bir nedeni tabii ki darbe yönetiminin kendilerine indirdiği darbe. Ama diğer bir husus da Müslüman Kardeşlerin gerek iktidara geldikleri, gerekse iktidardan indirildikten sonraki süreçte o süreçleri iyi yönetememeleri ve toplumsal karşılıklarının da bayağı ciddi bir azalması. Dolayısıyla öncelikli mesele burada Müslüman Kardeşlerin artık Mısır'da pek bir geleceği yok. Erdoğan'da geleceği olmayan bu harekete daha fazla angaje olup Mısır gibi önemli bir müttefikten vazgeçmeyi daha fazla sürdürmek istemedi. Rabia'ya ne oldu? Evet, o işaret semboldü. O işaret semboldü, yapmayacağı anlamına gelmiyor ama artık pek görmeyiz herhalde. En azından son yerel seçimde olduğu gibi ya Sisi'yi seçeceksiniz ya Binali Yıldırım'ı gibi bir laf edebilecek durumda değil. Zaten şu anda Erdoğan'ın dış politikada kötüleyebileceği çok fazla yer kalmadı. Her seçim döneminde İsrail olsun ya da ki İsrail'le de ilişkiler düzeliyor. Netanyahu'yla da yeniden başbakan oldu ve telefon görüşmesi yaptı biliyorsunuz. Büyükelçiler yollandı bir önceki hükümet döneminde ve anlaşılan bu böyle devam edecek. Körfez ülkeleriyle arasında bir sorun kalmadı. Şu anda sorunlar genellikle büyük ölçüde kısmen Yunanistan'la olan meseleler sürekli gündemde tutuluyor. Ama esas olarak devlet dışı aktörlerle yani PKK, YPG gibi gruplarla dış politika üzerinden bir şeyler söyleniyor. Onun dışında mesela Süleyman Soylu'nun son terör saldırısının ardından yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan sorumlu tutan açıklaması vardı. O bir ilginç bir işaretti. Ama Erdoğan hiç onu umursamadan pekala Biden'la o açıklamadan bir gün sonra Endonezya'da görüşebildi. Dolayısıyla dış politikada birilerini düşmanlaştırıp onu iç politikada kullanma kartını Erdoğan rafa kaldırmışa benziyor. Çünkü dış politikadaki bu tür kavgaların kendisine içeride de çok ciddi zarar vermekte olduğunu fark etti. Yani artık nasıl söyleyeyim, kazançtan zarara, ödemeye geldi. Yani bu politikaların, bu yanlış politikaların faturalarını ödeme aşamasına geldi ve bunun için faturayı düşük tutmak için elini çabuk da tutuyor gibi geliyor. Oya Hanım demiş ki her yaptığı hareket bizi küçük düşürüyor. İlgili ülkenin basını izlenince bu çok net gözleniyor. Evet yani bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve benzerleri muhtemelen Mısır'da da böyle olacak. Genellikle hep şöyle bir yaklaşım var. Erdoğan yanlıştan döndü. Erdoğan mecbur kaldı yaklaşımı var. Tabii bu olayı Erdoğan diye kullanıyorlar ama olay bir kişi meselesinin ötesinde tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir olay. Mesela Mısır'la bunca yıl ara kötü olunca orayla iş yapan yerler de çok zor durumda kalıyor. Sadece ticari anlamda değil, kültürel vesaire birçok alanda Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin bozuk olması birçok şeyi sekteye uğratmıştı. İlişkileri çok ciddi bir şekilde en alt düzeye çekmişti. Şimdi tekrar onlar inşa olacak ve bu arada şunu da görüyoruz ki şu ana kadar Erdoğan'la girdiği kavgada Erdoğan'dan bir tür özür dileyerek ya da şöyle söyleyelim, Erdoğan durduğu yerde duruyor ve birisi yanına geliyor. Böyle bir olayı ben açıkçası hatırlamıyorum. Bunun şu ana kadar yaşadığımız olayların hemen hemen hepsinde Erdoğan diğerlerinin pozisyonuna yaklaştı. Kendi pozisyonunu terk etti. Bu da tabii ki tüm ülke vatandaşlarına da bir şekilde psikolojik olarak etki ediyor. Boğaç Karaca, diplomaside diyalog ve devinim makul karşılanabilir. Belki Erdoğan'ın diplomatik bu tip durumları monşer diplomasisi olarak değerlendirmesini eleştirebilirim. Mısır önemsenmeyecek bir ülke değildir. Evet doğru, Mısır önemsenmeyecek bir ülke değil ve 9 yıl boyunca Mısır'a hem Mısır'la ilişkiler donduruldu hem de Türkiye'de iç politikada seçimden seçime ya da her vesileyle Mısır ve Mısır yönetimi malzeme edildi. Şimdi bu kendinizi onların yerine koyun. Nasıl bir öfke birikmiştir onlarda, bunu bir hesaba katın. Monşer diplomasisi meselesini Erdoğan zamanında çok söyledi. Mesela Mısır konusunda arada sırada ya artık bunu bitirsek diye söylendiği zaman o Sisi'den adımlar beklediğini söyledi ya da ima etti. Ama böyle bir adımı şu ana kadar görmüş değiliz. Sadece şöyle bir noktada anlaşma sağlanmış durumda. Türkiye Mısır'ı bu haliyle kabul ediyor. Bu haliyle kabul ederse ilişkiler tekrar kurulabilir deniyor. Yani bu anlamda Erdoğan'ın kendi kitlesine söyleyebileceği bir şey yok. Yani şunu diyebilse herhalde bununla ilgili çalışmalar da yapmışlardır ve yapacaklardır. Ya işte böyle yaptık ama diyelim ki şu kadar İvan Müslüman kardeşler tutuklusunun serbest bırakılmasını sağladık. Şu kadarının idam kararını iptal ettirdik vesaire. Böyle bir şey şu ana kadar olmadı. Olduysa bile kamuoyuna yansıtılmadı. Ama olsaydı herhalde bir şekilde söylerlerdi diye düşünüyorum. Yani zamanında Sisi'ye karşı savunduğu kesimlerin durumunun bir ölçüde iyileştiğine dair herhangi bir işaret yok ortada. Hem muhalefetin hem kendi seçmenin artık bu duruma çok alıştığını düşünüyorum. En kötüsü de bu oldu demiş Elif Hanım. Yani muhalefet ne yapıyor? Muhalefet şunu söylüyor. Ya işte dün böyle diyordun, bugün böyle diyorsun. Bununla Erdoğan'ın yıprandığını düşünüyor. Yıpranıyor mu? İlk başta belki olmuştur. Ama zamanla bu yıpranma meselesinin ortadan kalktığı kanısındayım. Bugün mesela muhalefet partilerinin hepsi kuyruğa girdiler. Erdoğan'a laf yetiştirme kuyruğuna girdiler. Ama hiçbirisinde ya da benim gördüklerimde en azından hangi tavrın doğru olduğu belirtilmiyor. Sorun sadece Erdoğan'ın çelişkileri olarak tarif ediliyor. Tabii ki bu Erdoğan'ın dün ak dediğine bugün kara ya da dün kara dediğine bugün ak demesinin siyasi bir anlamı var ama şunu da söylemek lazım. 9 yıl boyunca biz Mısır'la ilişki içerisinde olmamız lazımdı. Nihayet bu noktaya geldiniz ya da 9 yıl boyunca yaptıklarınız doğruydu, şimdi yaptığınız yanlıştır. Bu netlikte, bu şu ya da bu şekilde net bir duruştan ziyade Erdoğan'ı kendi kendisiyle çeliştirip onun üzerinden siyaset yapmaca var. Özellikle dış politika konularında muhalefet bunu çok sık yapıyor ve bence bu tutum da Erdoğan'ın en az zararla bu işlerden çıkmasına katkıda bulunuyor. Şunu gördük, artık hiçbir şey yapışmıyor üzerine. Böyle demiştiniz, şöyle demiştiniz, eski lafları, eski konuşmaları şimdi bakıyoruz. Bir yan Sisi ile ilgili, Mısır'la ilgili şeyler servis ediliyor vesaire. Bunlar Erdoğan'a çok fazla rahatsız etmiyor. Ama diyelim ki bir başkası bir yerde bir o dönüşü yapsın. Diyelim ki CHP'den birisi, hele Kılıçdaroğlu falan. Bu sefer hemen bunlar çok büyük bir olaymış gibi gündeme getirilecek. Burada şunu görüyoruz. Erdoğan'a her şey serbest, rakiplerine her şey yasak. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Erdoğan bu U dönüşü meselelerinden artık çok da fazla zarar görmüyor. Tabanında da şöyle bir yaklaşım var. O ne yaparsa doğrudur yaklaşım var. Ben mesela dün sosyal medyada bu konuyla ilgili, bu fotoğrafla ilgili bir şey paylaştım. Buraya gelen bir takım Erdoğan destekçilerinin cevaplarına bakarsanız, rasyonel bir açıklamadan ziyade yok bana fondaş diyor, yok beni Allahsız, kitapsız olarak tanımlayanlar var. Olayın dinle bir alakası varmış gibi. Yani böyle bir şey hali var. Orada bir eziklik var tabii. İnsanlar bunu kabullenemiyorlar aslında. Duyduğum kadarıyla Akit gazetesine falan birileri ya bu kadarı da fazla demiş diyebilmiş. Tabii ki bu yenilir yutulur bir şey değil. Sisi insanları katletti. Ben darbenin sonrasında gittim. Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum o sırada. Mısır'a gittim. O büyük katliamdan önce Kahire'deydim. Ve orada direnen Müslüman kardeşler mensuplarıyla röportajlar yaptım. Benim dönmemden, ben ve bir foto muhabir arkadaşımız beraber gitmiştik. Bizim dönmemizden 4-5 gün sonra o büyük katliam oldu o meydanda. Şimdi oradan bu zamana bakıyoruz ve çok acayip şeyler yaşandı Mısır'da. Ve bunları özellikle kendini dindar olarak tanımlayan kişiler, hele İslamcı olan kişiler çok ciddi bir şekilde bayraklaştırdılar ve çok anlaşılır bir şey. Çünkü Mısır ve Müslüman kardeşler dünyada İslami hareketin en önemli yerlerinden birisi. Oradan türemiş çok sayıda İslami, İslamcı grup var. Türkiye'ye tam birebir yansımamış ama Türkiye'de de hep etkisi olmuş bir yapı. İlişkileri hep iyi olmuş bir yapı. Erdoğan onlarla çok doğrudan temaslarda olan bir lider. Ve bu olayın ardından bütün bunların kanları, sonra çok kişi hapislere atıldı, idam edildi vesaire, ülkeyi terk etti. Kaç yıldır da sürüyor bu, 9 yıldır sürüyor. Hiçbir şey olmadı. Yani Sisi'den herhangi bir pişmanlık, özür dileme ya da frene basma hareketi görmüyoruz ama Erdoğan'da var. Bu kolay kolay nasıl söyleyeyim, doğrulanabilecek, savunulabilecek bir şey değil. Özellikle İslamcı eğilimli AKP seçmeninde. Ama nasıl olsa buradan da Erdoğan'a bir zarar gelmez. Buradan Erdoğan'ı sıkıştırmak bize yakışmaz diyerek bir kısmı da bağırlarına taş basıp bu konuda bir şeyler söylemeye çalışanları terörize etmeye çalışıyorlar. Böyle ilginç bir şey var. Mustafa Akkemez diyor ki Erdoğan U dönüşü yaptı diye kızıyorlar ama karşı tarafın, muhalefetin medyası Erdoğan zamanında bizim hakkımızda bunları dedi. Siz neden bunlarla barışıyorsunuz diye sormuyor mudur? Bunu tam anlamadım. Bu muhalefetin içerisindeki eski AKP'lileri kastediyor herhalde. Olabilir. Muhalefetin ve altılı masanın Erdoğan'ın bu U dönüşlerini yeterince eleştirmediğini söyleyebilir miyiz? Bu dönüşler daha çok konuşulsa AKP'de oy kaybı olur mu? Demin bahsettim buna. Olayı sadece istikrarsızlık, U dönüşü yapmakla açıkladığınız zaman şunu söylüyor. Yaptım ne olacak? Dün o doğruydu, bugün bu doğruydu diyor ve bitiriyor. Yani o oradan bir muhalefetin oy kazanabileceğini, muhalefet öyle düşünüyor ve bu konuda da bayağı da çaba sarf ediyor ama bu çok işlevsel bir şey değil. Bunun tabii ki şöyle de bir boyutu var. Muhalefetin dış politikada herhangi bir görüşü yok. Açık net bir görüşü yok. Bir Mısır politikası, bir İsrail politikası vesaire bunlar olmadığı için sadece Erdoğan'a yönelik tepkiler veriyorlar. Yani kendileri bir politika anlatsa o politikanın içerisinde Erdoğan'ın yaptıklarını eleştirseler bir anlamı var. Ama yapılanların hepsinde özne Erdoğan eleştirilerdi. Murat Memiş, Cumhurbaşkanı bu dönüşlerini seçim sürecinde seçmene pazarlayabilecek mi? Seçmen bunlara mı, cebine mi bakar? Seçmen bunlara bakmaz pek. Yani tabii ki etkisi olur ama esas olarak cebine mi bakar sorusu önemli. İşte bu tür yakınlaşmalar esas olarak seçmenin cebini birazcık daha doldurabilmek için. Körfez ülkeleriyle neden barışıldı? Suudi Arabistan'la, Muhammed Bin Salman'la neden barışıldı? Mısır'la neden barışılmak isteniyor? Bütün bunların hepsinin altında çok ciddi bir ekonomik kaygılar var. Mısır'ın Türkiye'ye vereceği bir para yok. Yani o anlamda Körfez ülkelerinden var ve geldiği söyleniyor. Ama Mısır'la olan ilişkilerin çok ciddi Türkiye'nin bir takım ekonomik çıkarları için önemli olduğunu biliyoruz. Mesela Libya'yla Türkiye'nin çok ciddi ilişkileri var. Libya konusunda Mısır'la sorun yaşıyor. Ya da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önemli bir takım projeksiyonları var. Burada Mısır'la sorun yaşıyor. Bunları azaltabilmek ya da ortadan kaldırmak ve buralarda kendi istediklerini yapabilmek istiyor Erdoğan. Dolayısıyla Mısır önünde çok ciddi bir engel ve bu engeli kaldırırsa ekonomide bir an olsun, biraz olsun bir rahatlama yaratabileceğini düşünüyor. Olay sadece bir diplomatik ilişki meselesi değil, doğrudan ekonomik etkisi var. Bir Körfez ülkeleriyle olan ilişkideki gibi bir sıcak para girişi söz konusu olmasa bile dolaylı bir şekilde Türkiye ekonomisinin Mısır'la bu kötü ilişkiler nedeniyle ödediği bir fatura var ve o faturayı affil etmek istiyor Erdoğan. Şenol Yazıcı diyor ki Liderin yanlışı bizim doğrumuzdan doğrudur. Bu anlayış AKP seçmeni tarafından da benimsenmiş diyebilir miyiz? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Bir şeylerin, yani şöyle düşünelim. Erdoğan Mısır'ı gündeme getirdiği zaman, Rabia işareti yaptığı zaman seçmen bunu ne kadar bilerek peşinden gidiyordu? Ne kadar inanıyordu? Ne kadar kalbinde hissediyordu? Mısırlı İslamcıların yaşadığı trajediye vesaire. O seçmenin nezdinde bugün gelinen olayda bir ölçüde bir kırgınlık olabilir. Ama büyük bir kısmı Erdoğan'ın peşinden gittiği için belki de birçok şeyi çok da detaylı bilmeden, Rabia'nın ne olduğunu bilmeden o işareti yapıyor mesela. Ya da Müslüman kardeşler hakkında bilgileri çok hafif, çok az. Ama Erdoğan'a inandığı için yapıyor. Burada Erdoğan'a inanıyorsa Erdoğan'ın doğruları her zaman onun doğruları oluyor. Tabii bilinçli seçmende, daha bilinçli hareket eden seçmende bir takım kırılmalar olduğu muhakkak. Ama şunu da unutmayalım. O tür seçmenin bir kısmı ve kadroların bir kısmı zaten koptu. Gelecek ve Deva'ya mesela yöneldiler. Eğer Gelecek ve Deva kurulmasaydı ve o kişiler hala parti içerisinde olsaydı, belki bu olaylar çok daha fazla etki yaratabilirdi. Ama şu haliyle AKP'de kalanların hepsi kaderini Erdoğan'a endekslemiş durumda. Üst düzey kadrodan en alttaki seçmene kadar. Dolayısıyla Erdoğan'ı böyle meselelerle zor durumda bırakmayı düşündüklerini sanmıyorum. Mehmet Günüsen, bakalım bu 9 senelik çöken diplomasinin yeniden inşasının bedeli ne olacak? Atar yapa yapa yıkılan bağları taviz vere vere eskisinden daha kötü hale getiriyorlar. Evet, çok ilginç bir tespit bu. Evet, atar yapa yapa yıkılan bağlar sonra taviz vere vere eskisinden daha kötü hale gelebilir. Bu bir ihtimal tabii, bu bir risk. Bir de tabii şöyle bir soru var. İktidar değişirse bütün bunlar nasıl gözden geçirilecek? Bütün bu kavgalı, inişli çıkışlı diplomatik ilişkilerin nasıl serin kanlı bir şekilde istikrarlı bir hatta oturtulması başarılabilecek mi? Çünkü ne kadar Erdoğan geri adımlar atıyor olsa da çok geride hasar var ilişkilerde. Birçok ülkeyle ilişkilerde. Sadece Orta Doğu'daki ülkelerle değil, Avrupa ülkeleriyle de, ABD ile de, birçok ülkeyle dönem dönem yaşanan, çoğunu belki unuttuğumuz ama doğrudan olayların aktörleri tarafından unutulmayan, mesela hatırlayın bir ara Hollanda ile çok ciddi krizler yaşamıştık. Avrupa'nın Fransa ile sürekli bir takım laf dalaşları oluyordu vesaire. Şimdi bunlar nasıl toparlanacak? Ya bir şekilde tabii ki karşılıklı çıkarlar ekseninde yoluna konulur ama Türkiye'de dış politika uzun bir süre Erdoğan'ın inisiyatifinde iç politikaya kurban edildi. Bunu unutmamak lazım. Burak Güzel demiş ki Batı'ya da bir zeytin dalı mı Sisi olayı acaba? Sisi olayını sadece Batı ile ilişkiler çok sonraki bir mesele. Yani Sisi'yi daha bir bölgesel güç, Mısır'ı daha doğrusu önemli bir bölgesel güç olarak almamız lazım. Bütün sorunlarına rağmen hala Arap dünyasının liderliğinin Mısır'da olduğunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla burada yapılan iyileşmenin birçok başka boyutu da var. Bir kere her şeyden önce Erdoğan böylece Arap ülkelerindeki otoriter ve totaliter rejimlerin yeni İslamcı kalkışmalar endişesini paylaştığını gösteriyor. Körfez ülkeleri böyle bir çizgiye geldiler. Mısır zaten bu çizginin en sert savunucularından birisi. Onlarla kurulan bu normal ilişkiler Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde artık bu ülkelerdeki İslami hareketleri çok fazla nasıl söyleyeyim etki alanında görmediğini, görmek istemediğini bize gösteriyor. Olay Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinden ziyade Türkiye'nin Arap dünyasıyla, Orta Doğu'yla ve İslam dünyasıyla ilişkileri bağlamında değerlendirmek lazım. Bülent Can demiş ki seçilememesi durumunda muhalefetin bu ilişkileri çok kolay başlatacağının farkında, bunu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Evet, bu çok anlaşılır bir şey. İktidarın değişmesi durumunda herhalde Türkiye diyelim ki Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri yeniden kurmasaydı, Mısır'la iyileşmeye doğru gitmeseydi, herhalde iktidar değişmesi durumunda bunların hepsi olacaktı. Şimdi sırada o anlamda Suriye var. Muhalefetin hemen hemen tüm sözcüleri herhalde Gelecek Partisi dışında Suriye'de Esad yönetimiyle ilişkilerin kurulmasını çok ciddi bir şekilde gündemlerini almış durumdalar. Muhtemelen Erdoğan da zaten bir takım sinyaller veriyor. İstihbarat yetkililerinin görüşmeleri vesaire. Önümüzdeki günlerde bu da seçimden önce pekala bu da çıkabilir karşımıza. Çünkü Esad'la görüşmenin iç politikada da etkileri olabilir. Zira Türkiye'de özellikle Suriye'den gelen sığınmacılar meselesi bir iç politika malzemesi, seçimlerde etkisi olabilecek bir iç politika malzemesi haline geldi. Erdoğan Esad'la bir şekilde doğrudan ya da dolaylı görüşürse bu konuda kaygıları olan seçmenin de desteğini alabilmeyi hesaplayacaktır. Problemli olduğu ülke lider kaldı mı? Kaldıysa Haziran 2023'e kadar onlarla da barışır mı? Evet, pek bir şey kalmadı. İşte Esad'dan başka kalmadı. Esad'la da olabildiği kadar yumuşak bir şekilde sürüyor ilişkiler. Onun dışında mesela Ermenistan'la bütün Azerbaycan'a verilen desteğin ardından Ermenistan'la da normalleşme görüşmeleri başladı. Şu anda en çok ortaya çıkan husus bilindiği gibi Yunanistan'la. Yunanistan'la da her an zaten iki lider, iki ülkenin lideri bir araya gelebilir. Zaten geldiler, sık sık geldiler ama sık sık da birbirleri hakkında atıp tutuyorlar iki tarafta. Burada bir şey olabilir. İsrail vardı. İsrail'de büyük ölçüde Netanyahu öncesindeki hükümet döneminde büyük ölçüde halledildi ve yeni hükümette anladığım kadarıyla bu mirası sürdürmek taraftarı. Ama diyelim ki bir ziyaret olursa tabii ki Erdoğan'la İsrail Başbakanı yan yana herhangi birisinin diğerinin ülkesine gelmesi ya da Katar'da olduğu gibi bir ortak bir zeminde bir araya gelip görüşme yapmalarının da yine bir üzerinde konuşmayı diyecek bir yönü olacaktır. Çünkü Netanyahu bunu sürekli tekrarlıyor. Erdoğan'la şaka yollayıp benim Nazi olduğumu günde bilmem kaç kere söylemeden duramıyor falan diye sürekli onunla bir uğraşıyor. Onu biliyoruz. Erdoğan'ın da zaten İsrail konusunu en sık kullandığı hususlardan birisi olduğunu biliyoruz. Ama artık Türkiye İsrail'le de ilişkilerini düzenliyor. Şu haliyle bakıldığı zaman geride çok ciddi bir sorun kalmadı gibi. Katar emiri iki liderin bir araya gelmesine niye bu kadar çaba gösteriyor? Ne gibi çıkarları olabilir? Bir sonraki görüşmenin yine Katar emirinin girişimiyle Katar'da olması düşünülüyormuş. Yani bu soruyu sormak bile abes yani, kusura bakmayın ama Katar şu anda bölgede yakın bir zamana kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sorun yaşamış. Ama bu sorunları büyük ölçüde halleder gibi olan, Batı'yla da ilişkileri olan ama en güçlü stratejik ortağı Türkiye olan bir ülke. Ve Katar aynı şekilde Mısır'la da iyi ilişkiler kuruyor, kurmak zorunda hissediyor kendini. Bir de Katar'ın da tüm Körfez ülkeleri gibi bir İslamcılık endişesi var. İslamcıların gelme endişesi var. Dolayısıyla Katar'ın Türkiye ile Mısır'ı barıştırması birçok açıdan kendisinin ayrına. Çünkü Katar'ın Türkiye'de çok yatırımı var ve daha da olacağı benziyor. Ama bunun Arap dünyasının lideri gibi görülen Mısır'la bu ülkenin kanlı bıçaklı olması Katar'ı zor durumda bırakıyordu. O ikili ilişkiler düzelirse Katar da bundan birçok açıdan, her şeyden önce psikolojik açıdan ama muhtemelen ekonomik açıdan da çok ciddi bir şekilde istifade edecek. İki ayrı ülkeye yaptığı yatırımların koordine edebilecek mesela. Ama bunu çok daha ötesinde stratejik bir takım hesapların olduğunu da düşünmek lazım. Katar küçük ama stratejik hedefleri büyük bir ülke ve Türkiye'yi hep yanında görüyor. Ayrıca Mısır'ı yanında görmek istiyor ve kısmen görüyor. Şimdi ikisini birlikte yanında görmek Katar'ın çok hoşuna gidecek bir şey. Hasan Yeksan demiş ki seçim elden gidiyor diye tüm kavgalı ülkelerle barışıyoruz deniyor. Peki seçimi kazanıp otoritesini iyice sağlamlaştırınca tekrar kavgaya döner miyiz? O anki duruma bağlı kalır. Fakat olayın şu aşamada seçimi kazanmaya endeksli olduğu muhakkak. Ama bir yerden sonra Erdoğan kavga etmeden de bir şeyleri sürdürebileceğini görebilir. Bunların, bu kavgaların büyük bir kısmının iç politikaya yönelik olduğunu unutmayalım. Gözünüzün önüne getirin bütün bu şeyleri. Nerelerde bunları dile getirdi, nasıl dile getirdi? Kendi tabanını hareketlendirmek için bunu yaptı. Eğer tekrar bir sorun yaşarsa, ki seçimi kazanırsa, izleyicimizin sorduğu gibi daha uzun bir süre seçim endişesi yaşamayacağı için iç politika ihtiyacı olarak dünyayla kavga etmek, değişik ülkelerle kavga etmek gibi bir beklentisi, arayışı olmaz. Bir süre böyle gider diye düşünüyorum. Halkın hiçbir şeye ses çıkarmamasının bütün bu gelgitlere tam destek vermesinin sebebi nedir? Ben ömrümde böyle efsunlanma görmedim. Siyah diyor haklı, beyaz diyor haklı. Bu kadar basit olmamalı. Ya belki de bu kadar basittir. Yani buradaki sorun nedir? Neden? Yani şunu bekleyenler oldu tabii. Büyük geri dönüşlerin ardından birileri toplu halde AKP'den istifa edecek. Mesela diyelim ki Muhammed Bin Salman'la barışıldı. Biz Kaşıkçı'nın hesabını sormak için yola çıkmıştık deyip birileri bir şey yapacak falan. O davaya kendine adamış olan insanlar bile ki vardı, az da sayıları az da olsa onlar bile öyle ağızlarında lafları eveleyip gevelediler. Olmuyor, olmayacak. Burada önemli olan insanlardaki bir şekilde olduğunu varsaydığımız, olması normal olan memnuniyetsizliği dışarıya vurmalarını sağlayacak bir takım adımlar. Mesela bu konularda, özellikle bu dış politikadaki bu konularda kim etkili olabilirdi? Bu dış politika şeylerinin, kararlarının alındığı dönemde en etkili olan isimlerden Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi mesela, şimdi bu konuda da açıklama yaptılar, Sisi konusunda da. Ama kimse çok da fazla umursamadı. Eğer gerçekten güçlü bir şekilde duruş sergileyebilselerdi, çıkarlardı ve bütün Türkiye'de şimdi o fotoğrafın ardından Davutoğlu'nun o fotoğraf hakkında söylediklerini konuşurdu. Böyle bir şey yapamıyor. Onlar yapamadığı için de CHP'nin falan yapabilmesi zaten hiçbir şekilde söz konusu değil. Dolayısıyla olay aslında siyasi bir olay. İnsanların bir yerlerden kopmak için gidecek bir yerleri olması lazım. Şimdi diyelim ki Sisi ile görüştü, el sıkıştı diye lanet olsun deyip AKP'yi terk edecek olan kişi ne yapacak? Hiçbir partiye oy vermeyecek ya da son anda o gün karar verecek vesaire. Birilerinin çekebilmesi lazım. Ak troller bile şaşkın ve isyanda, artık neyi nasıl savunacaklarını şaşırdılar. Hiç merak etmeyin, şaşırmazlar. Onlar için önemli değil. Zaten neyin ne olduğu çok da umurlarında değil. Onlar hep bir şekilde tek bir kişinin peşinden onu doğrulamak üzerine gidiyorlar. Bazen savunmaya kalkarken yanlış yaptıkları da oluyor. Böyle görüyorum. Çok acayip acayip şeyler yazan, aktrol dediği böyle adı sahniyle yazan birileri var. Mesela gazeteci vesaire falan. Ki işlerinden bazıları çok iyi hatırlıyorum. Yaşı biraz daha büyük olan bazı gazeteciler zamanında en sert Erdoğan düşmanları olup şimdi Erdoğan'ın her söylediğini savunan bir takım isimler var ve buradan çok büyük şeyler çıkartıyorlar. Diplomasi dehası hareketler çıkartıyorlar. Bunun böyle olmadığını kendileri de biliyor. Sinan Çetinkaya, ne verdik de ne aldık? Seçimi kazanma şansını bir nebze arttırma karşısında ne verdik? En azından ne verdi? En azından Sisi'ye meşruiyet tanıdı. Dünyada çok az ülke Sisi'yi meşru görmüyordu ve Türkiye bu meşruiyeti verdi ona. Bu kadar basit. Bu Türkiye'nin o meşruiyeti vermiyor olması Sisi'yi ne kadar rahatsız ediyordu? Bence bir ölçüde rahatsız ediyordu. Ama şu haliyle son ülkenin de o meşruiyeti tanımasıyla Sisi artık kendisinin haklı çıktığını söyleyebilir. Onun dışında ayrıca ne tür anlaşmalar yapılıyor vesaire onu bilmiyorum. Önemli olan psikolojik olarak baktığınızda bir tarafta söylediklerinden vazgeçen birisi, bir tarafta da söylediklerinden hiç taviz vermeden en sert muhalifi tarafından da eli sıkılan bir lider söz konusu. Dolayısıyla bu fotoğrafa baktığımız zaman birisi yazmış çok derin düşüncelere sevk eden fotoğraf diye genç, bana göre genç bir gazeteci. Yani burada derin falan düşünecek bir şey yok. Yani bir tarafta birisi kendinden emin, diğeri bir şekilde istemeye istemeye, ona eminim Erdoğan'ın o eli istemeye istemeye sıktığı kesin. Normal şartlarda Erdoğan gibi birisinin o işleri yapan, o katliamları yapan vesaire Sisi'nin elini sıkmaması gerekiyordu. Burada o fotoğrafta söylenecek çok basit. Birisi kazandığını, birisi kaybettiğini düşünüyor. Ama ikisi de bu hissiyatlarını, düşüncelerini açıkça söylemiyorlar ve bunun adına da biz diplomasi diyoruz. Evet, toparlayalım. Erdoğan dönüyor. Daha da dönebilir. Geride ne kaldı bilmiyorum ama ve bunlar kendisine çok da fazla zarar getirmiyor. Bir olay daha gördük Sisi. Bir sonraki yayında Esat'la da barıştı. Erdoğan o dönüşleri diye bir sonraki yayının ne zaman olacağını bilmiyorum ama orada da tekrar olursa orada da tekrar buluşuruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.